Ayrım 5.
Ben de Cervantes'le buluşmayı arzu ederdim laf aramızda. Ama nerede o eskiden yazarların sahip olduğu bütün ipleri oynatma hakkı? Günümüzde yazarları yöneten yazdıkları kişiler, biliyorsunuz. Sabah olduğunda Nişan 2 saatlik tuhaf rüyalarla dolu rahatsız bir gecenin ağırlığıyla sersemlemiş olarak kalktı. Duş yaptı, kendine çeki düzen verdi. Bir karara varmış mıydı bilmiyorum. Fakat yüzü dingindi. Buna huzurlu denebilir mi karar veremiyorum. Eşyalarını toplamadan doğruca havaalanına gitti. Şimdiki zaman. Andreas sarılıp Nişan'ı öptü. Sevdiği kadını görmek için bir haftalığına geldiği Paris'ten ayrılıyordu ve sevdiği öbür kadına gidiyordu. Hayat bir gidiş geliş midir yoksa? Bir gün bir yerlerde yeniden buluşmak üzere. Olimpik hava yolları Andreas'ı aldı ve havalandı. Nişan arkasından baktı. Tam sevebileceğim erkek diye düşündü. Dönüp küçük İtalyan lokantasında Leon'la buluştu. Akşam uçağıyla Leon'u yolcu etmek için havaalanına geldiklerinde Leon'un yüreği burkuldu. Seni son kez görüyormuşum gibi bir his var içimde, dedi ağlamaklı. 40 yaş krizin olmalı diye geçiştirdi Nişan onu. Acımasızca oynamak, görmezden gelmekle eş anlamlı mıdır? British Airways Leon'u aldı ve havalandı. Tam dost olacağım erkek diye düşündü ardından. Cebinde kalan parayı Cafe de Reve'de harcadı. Tam kapanmak üzereyken kibarca uyarıldı. Nişan'ı uyaran çok yakışıklı, genç bir garsondu. Tabii hemen kimden bahsettiğimi anladınız. Zaten Francis artık öyküye girmeseydi neredeyse öykü bitiyordu. Nişan köylü olduğu ellerinin çizgilerinde yazılı genç adama sevgiyle baktı ve şöyle söyledi. Ne kadar yakışıklı olduğunu mutlaka biliyorsun genç adam. Fakat bu düşlerini gerçekleştirmene yetiyor mu? Francis büyülenmiş gibi kaldı. Hayır madam, yetmiyor. Siz her şeyi nasıl çabucak anladınız acaba? Nişan gülümsedi. Bilmem, 3. göz olmalı dedi. Bunu hiç düşünmemiştim madam. Siz şair misiniz? Nişan şakrak bir kahkaha attı. Tanımadık birine atılan kahkaha, İçi boyanmamış bir resim gibi her rengi açıktır. Francis bunu pembeye boyadı. İzin verirseniz bildiğim bir barda pembe şarap ısmarlayayım size madam. Paris'teki en keyifli gecesini Francis'le yaşamadı Nişan. Ertesi sabah çok erkenden İstanbul'a gidecek uçağına yetişebilmek için bir kadeh pembe şaraptan sonra kalktı. Gece yarısını 2 saat geçe otel odasına geri döndüğünde uyumak için vakti kalmamıştı. Eşyalarını yatağın üstüne yığdı, keyifsizce söylendi. Beni yolcu edecek kimse kalmadı. Tık tık kapı çaldı ve Francis geldi. Hayır, bu Nişan'ın ya da benim bir düşüm değildi. Gerçekten de genç ve yakışıklı garson gelmişti. Şimdiye kadar yolcu edecek kimsem olmadı. Merak ettim de. Nişan buna çok sevindi ve sevincini gizlemedi. Birlikte valizleri toplayıp otelden kaçtılar. Aman çıktılar. Nişan'ın flütünü gördü ve bunun genç kadının ülkesinin geleneksel enstrümanı olduğuna inandı. Havaalanına gidip uçak vaktine dek kahvaltı ve sohbet ettiler. Benimle böyle düzgün Fransızca konuşacak ilk kadının bir yabancı olacağını hiç düşünmemiştim Nişan. Ben de Paris'ten bu havaalanından birinin beni yolcu edeceğini hiç düşünmemiştim. Senden ayrıldıktan sonra evime, yani küçük bir odadır o, gidip eski cep defterimdeki küçük haritada senin ülkenin yerini aradım. Fakat bu kez de adını unuttum. İlahi Francis, doğduğumuz yerli miyiz sanki? Bak sana ne anlatacağım. Seninle aynı ülkede doğmuş adamın biri, eminim adını duymamışsındır. Tanrı var olmasaydı onu icat etmek gerekirdi demiş. Sakın Francis'in Voltaire diyerek Nişan'ı şaşırtacağını sanmayın. Zaten böyle de olmadı. Çünkü şaşıran kendisiydi. Peki sen o adamın böyle dediğini nereden biliyorsun Nişan? Çünkü ben icatlar ülkesi denen, düşleri korunmuş, gerçekleri yere basan kendi dünyamdan geliyorum. Asıl memleketim orasıdır. Bütün bu söylediklerini ana dilinde de söyleyebilir misin? Becerebilir misin? Şimdi siz zavallı Francis'e acıyorsunuz belki ama o hayatının en mutlu anını yaşıyor. Hem de ne heyecanla. Okullar bitirmiş, birçok dil konuşan, nereli olduğunu bir türlü anlayamadığı, ülkesinin adını anımsayamadığı, kendinden büyük bir kadın onunla oturup konuşuyor. Ne olağanüstü bir olay. İşte o çocukluğundan başlayan sıkılma ve boşluk duygusu kısacık da olsa yok oldu. İlk kez yok oldu. Düşler ve gerçekler çarpışıyor. Geniş zaman. Ne Don Quixote'u öyküye sokabildim, ne kendim Cervantes'le buluşabildim. Bir ara Madrid'deki heykelinin yanına dikildim, o kadar. Nişan'a gelince, o kendisini İstanbul'a getiren bir Türk Hava Yolları'ndan inip Ankara'ya götürecek bir başka Türk Hava Yolları uçağı beklerken öykünen çıkıp karşıma dikildi. Biraz öfkeli bir hali vardı. Neden ille de öykünün sonunda dramatik bir şeylerin oluşmasını beklediğimi sordu. Onun düşlerinin yıkılmasını içten içe istiyormuşum ben. Ben mi? Hah, ne saçma. Lichtenberg'i tanır mısınız, yazar hanım? Vallahi ayıp olacak ama tanımıyorum. Kendimi biraz Francis gibi hissetmemi istiyor besbelli. Lichtenberg ciltler dolusu özdeyişler yazmış adamın biri. Şöyle demiş. İnsanların birçoğunda bir şeye karşı inançsızlık, bir başka şeye karşı körü körüne inançla temellendirilmiştir. Siz de öyle yapıyorsunuz. Benim Andreas ve Leon'la olan ilişkilerimin gerçekliğe yenik düşecek düşler olduğuna dair sabit fikirlisiniz. Ben öyle mi yapıyorum sahi? Benim düşlerimi yazdığınız için onlarla oynama ve yıkma hakkına sahip değilsiniz. Yazar olmanız size bu hakkı vermez. Düşler onları kuran kişinin yönetimindedir. İkisiyle de dostluğum sürecek. Siz istemeseniz bile. Üstelik şimdi bir de... Çantasını açıp portföyünden renkli bir fotoğraf çıkarttı. Çok yakışıklı, genç bir adam gülümsüyor fotoğrafta. Aa evet, onunla da ilişkimi sürdüreceğim. Baksanıza, neden insan ilişkilerinin ille de başlayıp biteceğine dair böyle büyük bir saplantınız var? Okullarda mı öğrettiler yoksa? Yakışıyor mu bir yazara? Kala kaldım. Kağıtlarımı, kalemlerimi toplayıp sessizce kaçmayı denerken nişan kolumu tuttu. Sesinde alaycı minik iğneler vardı. Ama yine aynı adam, uzun süren mutluluk, en azından bu süre dolayısıyla zayıf düşer demiş. Baktım gülümsüyordu. Ben de gülümsedim. Böylece öykü bitti. Değil mi ki edebiyat mitosla başlar, mitosla biter. Jorge Borges, Şubat 89 İzmir. Cağaloğlu'nda metaformaz. Koltuğunun altında bir dosya, önce bir yaz sonu, sonra bir kış ortası, son olarak da bir sonbahar başı onu Cağaloğlu'nda gördüklerinden söz ettiler. Genç bir kadınmış o zamanlar. Kimisi esmer, kimisi kumral, kimisi de kızıl saçlı diye tanımladı onu. Ama hepsi ufak tefek, narin, incecik bir kadın olduğunda birleştiler. Hakkında bilinenlerin hepsi bu. Daha sonra birbirini tutmayan birçok olay anlatıldıysa da bunların o kadınla bir ilişkisi olup olmadığı hiçbir zaman kesinlik kazanmadı. Ben bütün dinlediklerimi bir araya getirip yan yana koydum. Sağdan baktım, soldan baktım, ters çevirdim. Olmadı. Asla bir bütünlük vermedi. Tıpkı bir rüyanın kopuk, mantıksız, saçma kurgusu gibi eğreti kaldı. Rüyaların kendi içinde bir mantığı olduğunu söyleyenler çıksa da onların pek ciddiye alınmadığını biliyoruz. Rüya mantığıyla ilgilenen bir mühendis, bir yargıç, bir iş adamı, iş kadını gördünüz mü hiç? Her neyse, bunları bir kenara bırakıp o kadına dönüyorum yine. Kadını ilk kez Cağaloğlu'nda gören yaşlı bir ayakkabı boyacısı şöyle konuştu. Ağustos sonları olmalıydı. Belki de Eylül başları. Hafif hafif dizlerim, dirseklerim, parmaklarım sızlar olmuştu. Bir sabah daha sifta etmeden neşeli çevik adımlarını yokuşa vurmuş gidiyorken gördüm onu. Bir tuhaflık olduğunu hemen anladım. Çok umutlu bir hali vardı. Biz yıllardır her çeşit adamı gördük bu yokuşta beyim. Kimin nasıl bir yürek, hangi yüreğin neler taşıdığını bir bakışta anlarız göz bebeğinden. Umutlu, basbayağı umutluydu bu kadın. Koltuğunun altında pembe bir dosya. Boyayalım abla dedim. Gülümseyerek sandaletlerini gösterdi. Sandaletlerin boyanmayacağını sananlardandı. Aynı gün kadını Şen Yayın Evi'nin bulunduğu Şenayhan'a girerken bir vergi kontrolü görmüş. Tuhaflığı konusunda boyacının görüşünü paylaştı. Ama koltuğunun altındaki dosyanın pembe değil sarı olduğu konusunda ısrar etti. Evet, tuhaf bir kadındı. Dimdik yürüyordu. Saçları kısaydı, pantolon giymişti. Yüzünde boya falan yoktu. Ama yine de erkeksi değildi. Vallahi güzel bile denebilirdi. Dedim ya, tuhaftı. Koltuğunun altında sarı bir dosya vardı. Şen Yayın Evi sahibi Ahmet Cem Şenay'ın anlattıklarıysa konuya kattığı değişik boyut nedeniyle bana ilginç geldi. Bizim buraya her gün birçok genç gelir. İki hikaye yazan, bir derme çatma roman bitiren kendini yazar sanır. Vaktim olduğunca onlara bir ağabey gibi öğütler veririm. Kolay mı yazar olmak derim? Kolay mı? Efendim, bu kadın geldiğinde kağıt fiyatlarına gelebilecek yeni bir zamma karşı o ay 4. baskısını yapıp 4000 satan yazarımızın yine baskı kitabının fiyat çalışmasını yapıyordum. Kadın o sırada içeri girdi. İlk bakışta feminist olduğunu düşündüm. İnsanın gözünün içine dimdik bakıyordu. Rahat ve alışkın. Reddederler ama bu feministlerin gerçek amacı erkekleri ezmek, bizleri diledikleri gibi yönetmektir. Fakat bir yandan da yumuşak bir ses tonuyla, gülümseyerek, adeta feminist olmayan bir tavırla konuşuyordu. Bir anlam veremedim doğrusu. İlk romanıymış. Eflatun bir dosyaya koymuş romanını. Dikkatinizi çekerim. Eflatun bir dosya. Eflatun. Neden başka bir renk değil de Eflatun? Eflatun feminist rengidir de ondan. Yutar mıyım ben? Yutmam tabii. Hemen ona bu romanı kaç kerede yazdığını sordum. 4 kerede yazmış. Sait Faik'in hikayelerini en az 6 kez yazıp bozduğunu söyledim. Hiç alınmadı. Herkesin bir yoğurt yiyişi varmış. Ukalalıktan hiç hoşlanmam. En fazla 25'lerinde ya var ya yok. Daha ne anlar yazmaktan? Tabii William Faulkner'in hikayelerini kaç kerede yazdığını anlatmaya hiç gerek duymadım artık. Yayın programımızın 2 sezon için tamamen dolu olduğunu söyledim. Teşekkür edip gitti. Hala filmimiz olup olmadığını anlamış değilim. Dinlediklerimden anladığım kadarıyla kadın aynı yaz sonu Gölbaşı Yayınları'nın bulunduğu Ankara Caddesi'nde görülmüş. Basım evlerine kağıt taşıyan bir hammal pek net olmasa da kadını anımsadı. Evet, öyle birini gördüm. Sarı uzun bir etek giymişti. Yukarı çıkarken merdivenden eğilip o kadar uğraştım abi ama ne renk iç donu giydiğini göremedim. Anlarsın ya. Omuzları çıplaktı. Fanila gibi bir şey giymişti. Koltuk arasından içini göreyim dedim. Pek bir şey göremedim valla. Fakat sütyen giymişti. Ben sütyensizleri hemen anlarım. Ha, bir de koltuğunun altında kırmızı bir dosya vardı. Kadın Gölbaşı Yayın Evi'nin yazıhanesine çıktığında Gölbaşı Yayın Evi sahibi Ali İhsan Gölbaşı ve yayın danışmanı Cemil Önhan yine yayın dönemini konuşmak üzere küçük bir toplantı yapıyorlarmış. Çaycı çocuk ve sekreter hanım içeri girip çıkarken dışarıda bekleyen kadını görmüşler. Sayın Gölbaşı ve Sayın Önhan olayı birlikte anlattılar. Sesleri ve kahkahaları öyle çok birbirine karıştı ki kimin hangi cümleyi söyleyip kimin niye güldüğünü karıştırdım. Bu yüzden beni bağışlamalarını rica ediyorum. Hesap kitap arasında boğulmuş bunalmıştık. Baktık sevimli bir yavru, turuncu bir dosyayı kucaklamış gelmiş oturuyor sekreter odasında. Bunların çoğu meşhur olmak hevesinde kızlardır. Sinema oyuncusu olacak kadar güzel değildirler. Biraz da mürekkep yalamışlardır. Daha entel bir yoldan ünlenmek isterler. Tek istedikleri ündür, değil mi ha? Canım hakkını yeme, aralarında güzelleri de çıkar ara sıra. Çıkar da edebiyattan anlayanı pek çıkmaz ama. Daha Emil Ajar'la Roman Gary'nin aynı kişi olduğundan bile habersizdirler. Neyse efendim, bu kızcağız da çıkmış gelmiş, romanının basılmasını istiyor. Baktık gayet rahat bir tip, değil mi? Evet öyle görünüyordu. Yurt dışında falan da bulunmuş, romanına Dişi Vida adını koyabilmiş cesarette, artık uygarlaşmıştır herhalde. Tabii böyle düşündük biz. Akşam Nuhi Bar'da rakımızı içer, kitap işini konuşuruz dedik. Kadın bir bozuldu. Tam bir gecekondu ahlakıyla ağzını açıp avaz avaz bağırdı bize. Yok efendim, kitabının basılması için yayıncılarla yatağa girme geleneği ve fantezisi yıkılmalıymış. Yok işle aşk ayrı işlermiş. Sesini yükseltti, resmen bağırdı, değil mi? Abartıyor muyum? Yok canım, aynen. Aynen öyle azizim. O şapşala mı kaldık biz be? Sıska dal gibi bir şey. Gösterişsiz, kara kuru bir şey. İşte genç kardeşim. İşte bizim kadınlarımız ne kadar okusa, batıya, kuzeye gitse de kafaları aynı. Değişmiyor. Cağaloğlu yokuşunun emektar büfecisi Can Boğaz'dan gelir, Boğaz'dan gidenin sahibi Mehmet Usta kadını teşhis etti ve aynı hafta her öğle vakti büfesinden sosisli bir sandviçle iki ayran aldığını anlattı. Konuşkan, güler yüzlü, hanımefendi bir kızdı. İstanbul'un yabancısı olduğunu, iş için geldiğini anlattı. Bir kitap yazmış galiba. Bu yolculuğun ona tuzluya patladığından, yol, yemek masraflarının umduğundan fazla tuttuğundan yakındı. Ben de enflasyona verdim, veriştirdim. Ancak bir gün daha kalabileceğini, parasının tükendiğini söyledi. İzmirliymiş. Koltuğunun altında sımsıkı tuttuğu bir dosya vardı. Bembeyaz. Tam olarak saptayamadığım bir başka noktada, kadının İstanbul'daki son gününde önce Kınalı mı yoksa erkek yayınlarına mı gittiği oldu. Erkek yayınları yayın danışmanı İpek Hanım, araştırmama yardımcı olabilmek için yoğun iş buluşmalarını iptal ederek beni çok duygulandırdı. Kendisine burada bir kez daha teşekkür ediyor, bu yüzden onun anlattıklarını öne alıyorum. İpek Analiz, hepinizin tanıdığı gibi orta yaşlarına meydan okuyan güzelliği ve haklı olarak dillere destan olan zerafetiyle olanları şöyle anlattı. Çok cici bir kızdı, ufak tefek kumraldı. Sade, taze bir güzelliği vardı. Fresh. Fıstık yeşili dosyası pastel mavi keten takımına çok yaraşmıştı. Dosyasını alıp inceleyeceğimizi söyleyince gözleri parladı. Bizim erkek yayın evi olarak politikamız budur. Kapımız herkese, özellikle gençlere açıktır. Ayrıca bir kadın olarak ben hanım arkadaşlara daha teşvik edici davrandığımı hiç gizlemiyorum. Kitabının adı Dişi Vida idi. Bana biraz vulgar geldi ama ticari şansı olabilir diye ilişmedim. Kısa bir özgeçmişini yazmasını istedim. Meğer 25 yaşındaymış. Ben daha genç sanmıştım. Bazı insanların böyle genetik şansları oluyor tabii. Neyse, o gün İstanbul'dan ayrılacağını, İzmir'e döneceğini söyledi. Bir ay içinde kendisine sonucu bildireceğimizi öğrendiğinde heyecanla fırlayıp teşekkür etti ve uçarcasına gitti. 6 ay sonra erkek yayınları Dişi Vida'yı yayın programlarını alamayacaklarını bildirir bir mektubu ve dosyayı kadının İzmir'deki adresine postalamışlar. Bu gibi red durumlarında yayın evi bunun nedenini belirtmek zorunda değilmiş. Bütün çabalarıma karşın ne yazık ki kadının adresini erkek yayın evinde bulamadım. Kaybolmuş. Ertesi kış koltuğunun altında bir roman dosyasıyla Cağaloğlu'nda görülen genç kadının benim araştırdığım kadın yazarla aynı kişi olup olmadığı konusunda güvence vermekten çekiniyorum. Anlatılanların birbirinden kopukluğu, notlarımdaki tarihlerin birbiriyle tutarsızlığı zaman zaman beni umutsuzluğa düşürüp araştırmayı yarım bıraktıracak denli bezdirdiyse de giderek artan merakım yüzünden bu işin peşini bir türlü bırakamadım. Kim bilir şimdi anlatacaklarım bambaşka bir kadın yazarın başından geçmiştir ama ben hep aynı kadını takip ettiğim duygusunu korudum içimde. İşe bitirim lokantası garsonu Cezmi'den başlayacağım. Garson Cezmi o kış kadını 3 gün üst üste öğle yemeğinde bitirimde gördüğünü anımsadı. 3 gün üst üste hep çorba içti. Ezogelin, mercimek, şehriye. Bir de yoğurt yiyordu. O kadar. Biraz durgun bir kadındı. Orta boy kesilmiş simsiyah saçları vardı. Tüvit bir ceket, siyah etek, uzun siyah çizme giymişti. Sigara içmiyordu. Kucağında siyah bir dosya vardı. Aynı günlerde kadını gören büfeci Mehmet Usta, bunun geçen yılki kadınla hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti. Yalnızca dosyasının rengi aynıymış, beyaz. Hem bu ikinci kadın kaşarlı tost ve çamlıca gazozu almış. Notlarım arasında bir önceki yıla ait bir bilgi yanlışlıkla buraya karışmış. Bunca karışıklığın arasında bağışlanacağını umuyorum. Bu karışıklığa neden olan bilgi Kınalı yayın eviyle ilgili. Yayın evinin sahibi ve sanat danışmanı Eftal Pere kadının geldiği mevsimden bir türlü emin olamadı. Fakat kadın geldiğinde ne yaptığını kesinlikle anımsadı. Eftal Bey kadın geldiği sırada tıkanan piposunu açmaya çalışıyormuş. Sürrealist bir tablodan fırlayıp ofisime gelmiş gibiydi. Uzun kırmızı saçları, yüksek topuklu kırmızı pabuçları, daracık turkuaz rengi döpiyesi vardı. Diz hizasında etek. Çok etkileyiciydi. Çok. Benim gerçeküstü sanata tutkumu bilirsiniz sanıyorum. Bu durumda etkilenmem de çok doğaldı. Aklıma gelen ilk soru, acaba saçları kendi rengi miydi? Soramadım. Yakını olduğunu söylerse diye korktum. Elinde kızıl renkte bir dosya vardı. Yüzü biraz solgundu. Kahve içmek istedi. Ne güzel portresi yapılır diye geçiyordu içimden üst üste. Ne gizleyeyim. Öyküler yazıyormuş. İçinde 11 öyküsünü topladığı dosyasını getirmişti. Adı Topuklu Döpiyez. İlginçti ve belli bir kesimde iyi satardı. Yani kitabı basmak konusunda hiç de gönülsüz değildim. Tam o sırada piponun tıkanıklığını da açmış, Kaptan Bilek'i keyifle tüttürüyordum. Kadın sessizce kahvesini içiyor, duvardaki pika bir reprodüksiyonunu seyrediyordu. Palyaçolar. Onun transparans döneminin bir şaheseridir. Evet, bu kadın gerçek bir sanatçı olmalıydı. Gerçek sanatçılar seçkin insanlardır. Fakat hemen sonra bütün keyfim kaçtı. Kadın Picabin'in eserine baka baka onu Picasso sanmasın mı? Zelzele oldu sandım. Midem bulandı, bulantı. Derhal başımdan savdım kadını. Ben daha Picasso ile Picabin'i birbirinden ayırt edemeyen birisiyle muhatap olamam. Kadını Kınalı Yayın Evi'nden çıkarken gören bir taksi sürücüsü ise Sayın Eftal Peren'in anlattıklarıyla tamamen çelişir biçimde konuştu. Kısa, kumral saçlı bir kadındı. Tuhaf bir hali vardı. Sanki rüyada gibiydi. Hastaydı herhalde. 300 metre için taksiye bindi. Kucağında sımsıkı kavradığı kahverengi bir dosya vardı. Aynı gün Hayat Yayınları'na giden bir kadından söz edildi. Hayat Yayınları sahibi ve editörü Errol Ertz konuyla ilgili konuşmaktan özellikle kaçındı. Hayat Yayınları'nın ülkemizin en etkin ve seçkin yayın evi olduğunu belirttikten sonra araştırma konum olan kadın yazarla ilgili bilgi vermek istemediğini açıklayan Errol Ertz, bu konudaki ısrarım üzerine bir ara kendini kaybedip not defterimi camdan aşağıya fırlattı. Daha sonra defterimi bulup bana iade eden esnaf arkadaşlara, özellikle çaycı Hakan'a burada bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha sonra gizlice görüştüğüm Sayın Örs'ün sekreteri, ki adını saklı tutmamı özellikle istediği için burada kendisinden yalnızca Bayan H.Ş. olarak söz edeceğim. Errol Örs'ün son zamanlarda hep böyle sinirli, hırçın olduğunu, bunun benim araştırdığım kadın yazarla bir ilgisi olmadığını belirtti. Bayan H.Ş.'nin anlattığına göre Errol Ertz kadın yazarın dosyasını almış, okuyacağına söz vermiş ama sekreterinin çok iyi bildiği o meşhur çekmeceye atıvermiş. Çekmecenin ünü oraya atılan dosyaların ilgisizlik ve havasızlıktan ölüyor olmalarından kaynaklanıyormuş. Tabi Bayan H.Ş. bunu kadın yazara söyleyememiş. Çünkü iyi bir sekreterin daima patronuna sadık kalması ilkesini benimsemekteymiş. Sekreter hanımın özellikle altını çizdiği noktaysa kadının dosyasının şampanya köpüğü renginde olduğuydu. Dosyasının bu kez de Hayat Yayınları'na teslim eden kadının o yıl bir daha Cağaloğlu'nda görüldüğüne dair tek bir iz bile bulamadım. Daha sonra yaptığım bütün çalışmalar, bütün girişimler sonuçsuz kaldı. Ben de bütün notlarımı toplayıp dolabıma kilitledim. Yarım kalmış bir hikayenin hiçbir anlamı olmayacaktı. Notlarımı ortadan kaldırdım ama kadını bir türlü unutamadım. Öyle ki nereye gitsem, kiminle konuşsam konuyu bir şekilde mutlaka kadına getirip onu soruştururken yakalıyordum kendimi. Çevremdekiler önce alaya sonra acımaya başladılar. Varlığı bile şüpheli bir kadını sayıklar olmuştum. Geceleri rüyama giriyor, uykumda bile bana rahat vermiyordu. Bu rüyalar çoğunlukla geceleyin Cağaloğlu'nda geçiyordu.